kokusu. Leylak kokusu burnunuza gelmeye başladı mı? Başladı. Hayatınızın yüklerini hafifletelim diye size ulaşıyor leylak kokusu. Mis gibi bir koku nasıl olur da bizim yüklerimizi hafifletir demeyin sakın. Yükler paylaşılınca zaten hafifler. Didem Güner'i Öztaşbaş hazırlıyor bu programı. Burak Hararoğlu var teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlere ulaşıyoruz leylak kokusuyla. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. leylakkokusu@trt.net.tr ise e-posta adresimiz ve biz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeyiz.
Karanlığın aydınlıkla savaşında, karanlıktan yana değilsen eğer, iyilik kötülüğe yenik düşerken, kötülükten yana değilsen eğer, nefretin sevgiyle yarışında, nefretten yana değilsen eğer, akıl sinmişken aptallık karşısında, aptallıktan yana değilsen eğer.
Neresi olmalı, neresi olmalı, neresi olmalı bulunduğun yer? Neresi
İnsan olmak arasında bir seçim yapman gerekirse eğer, korku cesareti kemirmedeyken, korkudan yana değilsen eğer.
Ölüm bıçak bilmekteyken yaşama, ölümden yana değilsen eğer. Ve yaşamla ölüm arasındaki savaşta, ölümü göze alman gerekirse eğer. Neresi olmalı, neresi olmalı, neresi olmalı bulunduğun yer? Neresi olmalı, neresi olmalı, neresi olmalı bulunduğun yer? Neresi olmalı,
yeah.
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün leylak kokusunda korkudan söz edeceğiz. Pek çok boyutuyla korkuyu ele alacağız. Sıra dışı bir olay karşısında yaşanılan korku, vücudun stres tepkisi vermesine neden oluyor. Stres tepkisi de biyolojik bozulmalara sebep olabiliyor. Peki korku nedir? Nasıl gelişir? Bulaşıcı mıdır? Herkes korkar mı? İşte tüm bunları biz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi'nden. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
Teşekkürler Nevzat Hocam. Hocam şimdi korku hepimizde olan bir duygu ama kimilerimiz biraz daha yoğun yaşıyor belki. Benim ilk sorum şu olacak. Korku öğretilen bir şey midir?
Tabii korku, şimdi korkuların bir kısmı genetiktir. Bir kısmı, hatta önemli bir kısmı sonradan öğreniliyor.
Evet.
Yani mesela genetik olan korkular şöyle, mesela yılan korkusu. Evet. Gibi böyle şey korkular, hiç hayatında yılan görmemiş bile korkuyor, yükseklik korkusu. İşte bunlar. Yani yükseklik korkusu şeyde yani genetik olarak kodlanmış. Mesela bu korku olmadığını düşünün bir insanda. Yani 10 katlı apartman duvarlarında dolaşır korkmadan. Yani onun için bu korku ve biyolojik doğamızda genetik olarak kodlanmış böyle yaşam kalım motivasyonunun bir şeyi, yani hayatta kalabilmek için kişi tehdit olarak gördüğü şeyden korkar. Güvenlikle ilgili korkulardır asıl en önemli olan. Yani hayatın kendini tehdit altında hissettiği zaman o canlı müthiş bir korku hisseder. Şu anda yani varoluşunu tehdit altında hissetmesi korku. Bunlar genetik olarak var olan bir korkudur. Bu duygu, bu nedenle korku duygusu şey, insanlarda olaylara anlam yükleyerek olmayacak korkular da var gibi insan üretebiliyor. Yani hayvanlardaki korkular genetik olarak kodlanmış, bellidir. Yani şimdi kedinin korkusu, tavuğun korkusu, aslanın korkusu, yani canlılar içerisinde en cesur mesela aslandır.
Aslan ama da, onun da korkusu var.
Tabii. Yani orada da tabii mesela o çocuklarla, yavrularla ilgili konuda o aslanlık gidiyor bir anda.
Orada genetik. Yani
orada genetik olarak o annelik duygusuyla korkuya karşı daha az dirençli hale geliyor. Yani çocuğunu korumak için. Yani bu özellikler nedeniyle korkuların, ama insanın korkularının çoğu çocukluk çağı travmalarıyla ilgili, eğitim biçimiyle ilgili, yetiştirilme tarzıyla ilgili ve bu kişinin korkusunun türleri, çeşitleri var. Onun için korku envanteri çıkarıyoruz biz kişilerde. Buna göre korktuğu şeylere belirleyerek, aslında bazı insanlar hayatta karar verirken korkuyla karar veriyorlar. Halbuki insan hayatında güven esas, korku istisna olması lazım. Yani özgüven olacak ki girişim yapabilecek, atak yapabilecek, cesaret olabilecek, yapabilecek. Yani dışarı çıkıp mesela bir kaplumbağanın kabuğundan başına çıkarıp yürümesi bir şeydir. Onun için biz cesaretli bir adımdır. Bunu yapması gerekiyor çünkü beslenmesi için. Yani korkup da devamlı kabuğunda kalırsa yaşayamaz. İnsanda bu korkular aynı şekilde bir şey gibi, kaplumbağanın kabuğu gibi insanı kapalı tutabiliyor. Korkular olan bir kimse, girişimciliğin, yenilikçiliğin önündeki en büyük düşman korkular. Mesela özgürlük korkusu.
Özgürlük korkusu. Yani
girişimcili olamıyor. Doğu toplumlarında özellikle en çok, yani böyle statükocu yapması, tutucu yapmasının sebebi yeni şeylere karşı neofobinin olması, yeni şeylere karşı özgürlük korkusunun olması.
O kendi kontrol alanından bir şeylerin çıkmasından mı rahatsızlık duyuyor hocam?
Tabii diğer canlılarda mesela köpekgiller, aslan da dahil, idrarıyla işaretler kendi güvenlik alanını.
Evet.
Ve orayla ilgili territorial fear dediğimiz o alanla ilgili bir güven oluşturan korku vardır. O alanla gelen her şeyi tehdit olarak görür. Korku oluşur ve hemen saldırır ona.
İşaretledikten sonra o bitiyor. Ama değil mi?
İşaretledikten sonra bitiyor. İşaretlerin içine girmezseniz bir şey yapmıyor hayvan orada. Girerseniz bu sefer düşman görüyor sizi.
Benim alanım diyor. Evet.
Tabii bu benim alanım diyor. Giremezsin diyor. Bu canlılarda böyle biyolojik olarak net sınırlar, ama insanda öyle değil.
Öyle değil.
Bir insan mesela Hitler'de öyle bir şey var ki, ben biz üstün ırkız diyor. Üst sınır dünyaya hakim olma hakkı vardır diyor. O halde dünyaya hakim olmak için bizim herkesi ele geçirmemiz lazım diyor. Ve bizim burada başkalarına hakim olmamızı engel olan her şey bizim düşmanımızdır diyor. Ve Polonya saldırıyor mesela. Yani orada onu düşman gibi görmeye başlıyor. Aynı şekilde Almanya'da yaşayan Yahudileri de şey olarak görüyor. Parazit ırk diyor. İnsan tarlasına parazit girdiği zaman ne yapar? Söküp atar. Tehdit olarak görür onu. Evet. Ben hayatıma beslememe zararlı bu der. Ve söküp atar. Onları da o şekilde Nazi doktrininde, Nazizm'de böyle yapmış. Yani bunu doktriner hale getirmiş ve düşman görerek onları fırınlara atmayı doğal kabul etmiş. Yani
peki,
ırkçılık tabii korkudan kaynaklanıyor bunun için.
Peki şimdi siz dediniz ki evet genetik kodlarla da geçebiliyor. Öğretilebiliyor da ve insana baktığımızda eğitim çok önemli dediniz. Şimdi tabii. O bu halde işte ebeveynin korkuları çocuğa işte diyelim ki anne çocukluğunda karanlıktan korkuyorsa çocuğu ışığı açık bırakıp uyutmak sen de korkarsın derse belki çocuk bundan korkmayacaktı ama biz etkiliyoruz. Bu bir doğru örnek midir hocam?
Tabii tabii ki anne çocuk anneyi babayı modelliyor. Onunla özdeşim kuruyor. Onun korkularını çocuk satın alır. Ve aynısını doğru bu diye kabul eder. Çünkü çocuğun beyninde yani özellikle 0-6 yaş arasında gerçeklik duygusu gelişmemiş oluyor daha. Gerçeklik duygusunu öğrenirken neyin faydalı, ne zararlı, ne iyi, ne kötü, ne korku verir, ne güven verir. Bu soruları beynin ön bölgesi hep karar veriyor. Evet. Korku veren davranış, güven veren davranış gibi. Bunu çocuk kendi kendine öğrenemiyor bunu.
Evet.
Bakıyor etrafa, anneye babaya bakıyor. İşte özdeşim kurduğu ilk kişi anne. Ondan sonra baba geliyor. Bu özdeşim süreci içerisinde onların korkularını kendi doğrular olarak alıyor çocuk.
Evet.
Yani onun için çok önemli annenin babanın çocuk için
vermiş olduğu tepkiler.
İlk rolleri önemli. Tabii. Annelik rolü, babalık rolü. Bir insanı yetiştirirken onun için anne baba olmadan bir çocuğu alıp bir bakım evinde yetiştiriliyor hani bu terk edilmiş çocuklar. Yani o çocuklarda hospitalizasyon hastalığı oluşuyor. Çocuklar mesela çok iyi bakım veriyor. Fiziksel bakım, yediriliyor, içiliyor, altı temizleniyor, her şey var. Fakat her gün fazla başka bakıcı geliyor. Her bakıcı başka türlü tutuyor. Güven ilişkisi kuramıyor çocuk. Güven ilişkisi kurunca hayat güvenli değil diyor. Korku oluyor. Sık sık ağlayan çocuk oluyor bu sefer. Yani evet, o korku, annelik yoksunluk sendromu deniyor ona. Ve bu çocuklarda büyüme hormonu salgılamıyor beyin. Ve çocuklar ani hasta oluyor, sık ani ölümler oluyor bu çocuklarda.
Evet.
Bu derece çok önemli. Yani çocuğa güvenli ilişki kurmak anne babanın ilk fonksiyonu. Evet.
Peki
güvenli korkunun zıttıdır.
Peki Nevzat hocam, bir taraftan da hani diyelim ki çocuğumuzun arkadaşının annesi ona işte korktuğu bir şey aşılamış. Biz öyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz bir anne olarak ama artık orada öyle bir şey var. En yakın arkadaşının bir korkusu var. Sari midir? Yani bulaşıcı mıdır? Geçer mi bizim çocuğumuza da arkadaşına?
Tabii o çocuk şimdi o böyle durunca öğrendiği bilgilerin dışında bir bilgi. Bu çocuk bu bilgiyi muhakkak teyit etmesi gerekir. Yani burada gider anneye sorar böyle mi diye. Ya yani mesela öyle cin büyü korkuları çok böyle bulaşır çocuklarda. Bununla ilgili gece uyuyamaz, korkarlar çocuklar. Yani bu korkular böyle hikaye gibi anlatılır, bir roman gibi, normal gibi konuşulur. Çocuk onu alır, ciddiye alırsa başlar rüyalarına girmeye başlar çocuğun. Burada annenin babanın handle etmesi gerekiyor çocuğu, yönetmesi gerekiyor. Yani onu eğer yönetirse ya böyle bu korku var ama bu onun annesinin korkusu. Gerçekte böyle bir şey olmaz. Yani her insan aynı değildir. Bazıları korkar, bazıları değildir diyerek ona bu gerekçeleriyle ikna etmesi lazım. Ama çocuğa yok olmaz öyle şey deyip kestirip atmasın. Neden, niçin, nereyle açıklasın. Hele günümüzün çocuğu neden niçime ne anlatmadığınız bir konuya kolay kolay inanmıyor.
İnanmıyor, evet.
İnanmıyor.
Peki hocam burada şimdi dur, düşün, eyleme geç. Sizin böyle bir kuralınız var korkuyla ilgili. Ama bunu çocuk o anda yapamıyor. Burada danışacağı kişi yine ebeveyni oluyor değil mi? Böyle bir şey duydun var mıdır diye soruyor. Ve orada bizim yönetmemiz gerekiyor.
Tabii burada anne babanın çocuk söz dilinden çocuk beden diline bakar. Yani iletişimin %20'si sözel aktarımdır, %80'i duygusal aktarımdır. Yani ses tonu, eşik altı vurguları, mimik ve jestleri, beden diline bakar. Annesi korkuyor mu korkmuyor ona. Mesela deprem durumunda da öyle. Diğer bir kaza durumunda da eğer anne baba soğukkanlı duruyorsa çocuk orada burası güvende der, ben güvendeyim der. Anne kaygı panikteyse çocuk daha fazla panik yaşar. Onun için burada davranış diliyle, hal diliyle çocuklara biz örnek oluyoruz. Söz dilinden daha etkili o. Bunu bilmek gerekir yani her annenin babana. Ama hayatın korkularını da öğrenecek. Çocuk hayatta öğrenecek. Öğreneceğiz bunu. Yani korkuları tanıyarak ilerleyeceğiz.
Evet.
Bu korkuları bu nedenle korkudan korkmak oluşuyor yoksa.
Bir şey korkmaktan korkuyorum.
Tabii korkmaktan korkuyor. Bu sefer ne oluyor? Kişi iyice eli kolu bağlanmış hale geliyor.
Evet.
Yani ben hiç unutmam, bana bir iş adamı gelmişti. Ya dedi, ben $1 milyar bütçe yönetiyorum dedi. Fakat tansiyonumu yönetemiyorum demişti. Yani hani onun da kalp krizi geçirme korkusu var.
Evet.
Yani aklını kaybetme korkusu var. Panik bozukluğunun belirtileri bunlar. Ve bu kişiyi, o kadar şey bir kişiyi büyük kararlar vermesini engelliyor.
Tabii.
Yani insanın hayatını çok etkileyen bir şey korkular gerçekten. İşte korkunun hangisinin geçerli, geçersiz, uygun, uygun değil korkularla ilgili beynimizin ön bölgesi öğreniyor bunu, frontal bölge. Beynimizin ön bölgesinin eğitimi gerekiyor. O da dur, düşün, eyleme geç.
Evet.
Beynin ön bölgesinin eğitimidir. Bir korku olduğu zaman hemen satın almamak lazım. O korku bulaşıcıdır çünkü.
Evet.
Bakıp böyle ya bu korku rasyonel mi değil mi?
İşte
rasyonel korkular var, rasyonel olmayan korkular var. Mesela onda birden daha yüksek ihtimalli olan korkular rasyonel kabul edilmez. Trafiğe çıkıyorsun, kaza yapma ihtimalin var mı?
Var.
Uçağa biniyorsun, kaza yapma ihtimalin var.
Tabii.
Ama 100 binde 1, 10 binde 1 ihtimal.
Evet.
Böyle bir ihtimal için bilmemezlik yapılmaz. Ama 10'da 1 ve altında bir ihtimalse eğer, yani böyle durumlarda korkmakta haklısın. Mesela deprem olmuş, o gece evde kalmamakta haklısın. Yani burada ona bu şeyde akıl yürütme yöntemlerinde şey ödeniyor. Mümkün evren var, muhtemel evren var, bir de vaki evren var. Şu anda gerçek yaşadığımız. Şu an
mümkün evren.
Yani deprem şu anda İstanbul'da deprem olma ihtimali var mı? Var. Ama şu anda mümkün değil. Yani yakın bir zamanda. Onun için sokakta yatmamız gerekmiyor ama ihtimal var. İhtimali az mı? Değil. Yüksek. O halde tedbirimizi alacağız korkuya. Ondan sonra hayatımıza devam edeceğiz.
Evet.
Ama çok yakınsa belki birkaç günü çadırda geçireceğiz gibi.
O muhtemele yani, mi giriyor hocam?
Nasıl?
O muhtemele mi giriyor çok yakınsa?
Mümkün şeydir, daha geniş daire.
Mümkün yani, geniş. Muhtemel daha dar. Vaki olmuş zaten.
Tabii vaki olmuş zaten. Hı-hı. Bu şekilde tam tersi oldu. Yani mümkün yakın.
Mümkün yakın.
Muhtemel daha şey, yani mümkün olan şu anda mümkün mü değil mi?
Tamam.
Mümkün değil.
Tamam.
Ama muhtemel. Yani mümkün değil ama muhtemel.
Anladım.
İhtimal dahilinde.
Anladım.
Fakat
tamam.
Şu anda gerçekleşme ihtimali zayıf. Yani bir 0'la 10 arasını mümkün sınıfına koymak lazım. Ondan yukarısını muhtemel sınırına koymak
mümkün
gerekir.
Daha yakın. Tamam.
Tabii.
Peki şimdi hocam bunlar diyelim ki bazı sabit korkular, işte uçağa binme korkusu diyelim, işte kapalı alan korkusu, kalp krizi geçirirsem diye bir korku, bunlar sabit ya da yılan korkusu, böcek korkusu falan. Fakat bunun dışında bir de sıra dışı olaylar var. Yani hayatımızın rutini içerisinde bir anda karşımıza çıkan bir şeyde bizim duymuş olduğumuz bir his var. Diyelim ki birisinin size yüksek sesle bir anda bağırması ya da bir anda alev alması bir şeyin evinizde. Bu da bir korku sizin için. Peki böyle bu tür durumlarda, bu ani durumlarda vücudun geliştirmiş olduğu tepkiler neler?
Tabii. Beynimizin amigdala bölgesi var, duygusal bellek bölgesi. Böyle ani, sıra dışı, beklenmeye bir durum olduğu zaman orası daha bizim bilincimiz fark etmeden orası tepki verir, harekete geçer orası. Mesela yüksek ses böyledir. Yani bazı böyle işte kişinin bazı duygusal belleğin öğrendiği başka şeyler de aynıdır. Yani orada bir otomatik tepki verir. Onlar öğrenilmiş korkularla hareket eder. Kişi bu öğrenilmiş korkuları eğer o konuyu bir rasyonel sınırda tutuyorsa bir anda bir korkar ama durup düşünür yani hızlı bir analiz yapar beynin ön bölgesiyle. Tamam. Ondan sonra bu korku şey der, rasyonel değil der, işine devam eder. Ama bazı kişiler çok aşırı tepki verir. Yani bununla ilgili duyarlı bir kişilik yapısı varsa hani adli tıbba gelen ani ölümler vardır böyle. Arkasında birisi şaka yapmış, gelmiş boğazına sarılmış. Kişi pat diye ölüyor. Otopsi yapılıyor. Bütün organları sağlam kişinin.
Evet.
Neden ölmüş diye araştırılıyor. Beyin kana aşırı derecede böyle stres hormonları salgılamış.
Allah Allah.
Ona bağlı kalp baskılanmış ve ölmüş kişi.
Ne kadar yani tehlikeli bir şey. Yaptığınız
tabii,
şakaya dahi dikkat edeceksiniz. Yani
tabii kesinlikle. Adli vakalar var öyle. Ani ölümler
ya,
var.
Ya.
Evet. Yani o arkadan ani yapılan şeyleri biz hani böyle sosyal deney amacıyla bazıları öyle şakalar yapıyor ama yani bazı bünyeler çok şey bu konuda.
Hassas olabilir.
Yani çok hassas olabilir ve aniden kalbi durabilir.
Evet.
Mesela öyle durumlarda da aniden kalp durduğu için vücut onun kimyasalları temizliyor hemen birkaç dakika içinde. Hemen kalp mesajı çok çabuk yerine getirir onları.
Evet.
Bilmek yani böyle bir durum varsa düşüp bayır. Tansiyon birden sıfırlanıyor o anda çünkü. Kaslar, damar direnci birden gevşiyor, kan sıfırlanıyor. Yani savaş, kaç tepkisi veriyor. Yani ya savaş ya kaç gibi.
Ben de tam onu söyleyecektim hocam. Yani bir de öyle bir ortam var. Diğeri hani ani yaşanan bir şey. Bir başkası da mesela daha uzun süreli o tehdide karşı kaldığınızda mı savaş veya kaç tepkisi veriyorsunuz?
Ya işte şey mesela tavuk kaç tepkisi verir korku anında. Ama aslan savaş tepkisi verir.
İnsan ne yapar hocam?
Yani insan böyle durumlarda insanın aklı var işte. İnsan aklına göre tehlike büyükse kaçar. Yönetemeyi kontrol edebileceği bir şeyse savaş tepkisi yapar. İşte insan burada bu benim kontrol edebileceğim bir korku mu, kontrol edemeyeceğim korku mu bunu öğrenmesi gerekiyor. Burada da cesaret giriyor. Onun için cesareti böyle korkusuzluk olarak çevirmemek gerekir anlamını. Cesaret tehlike anında aklı kullanmaktır. Hatta bununla ilgili böyle büyük İslam alimlerinden İmam-ı Azam'ın bir hikayesi vardır. Böyle talebelerle giderken uzun boynuzlu bir öküz geliyor böyle. İmam etrafını dolaşıyor. Öküzün diyorlar ki hocam korktunuz mu diyorlar talebeleri biraz böyle şey yaparak. Yani onun boynuzu varsa benim de aklım var diyor. Mesela burada yani bu şeyler karşısında tehdit anında aklını kullanmak insanın özelliği. Bu öğrenilecek bu.
Bu cesaret.
Pat diye öğrenilmiyor.
Evet.
Kişi isterse burada aklını kullanarak bu geçerli mi değil mi biraz da yaşayarak da öğreniliyor tabii çocuk yaştan beri. Yani bu öğrenmeye açık olan kişiler, kişiliğini geliştirmeye açık olan kişiler korkulara karşı nerede nasıl davranacağını bilir. Ve doğru pozisyon alır. Hatta bazen o korkuyu kazanıma da dönüştürebilir kişi. Herkes koşup fırsatları kaçırdığı zaman onu bir fırsata da dönüştürebilir. Onun için ticarette bu çok önemli onun için. Ticarette böyle kriz anında bazıları her şey satar gider. Bazıları da böyle durumları doğru pozisyon alır. İhtiyaçları ihtiyaç analizi yapar. Doğru yatırımını yapabilir. Yani bu da bir çeşit ekonomik kayıp korkusunu, parasız kalma korkusunu insan bu şekilde
yönetebilmek. Evet. Evet, bir taraftan da Nevzat Hocam vücudumuzun o ani korkulara karşı vermiş olduğu biyolojik bazı tepkiler de var değil mi? İşte kimi hormonlar salgılıyoruz, bu hormonlar ne yapıyor?
Tabii o hormonlar böyle noradrenalin, adrenalin, dopamin gibi hormonlar var. Bu korku anında beyin o hormonları kana boca ediyor. Boca ettiği zaman mesela noradrenalin tansiyonu şey yapar, damar direncini artırır hemen. Dopamin dikkati artırır. Yani korku konusuna göz bebeklerimiz büyür. Beynimizin ön bölgesindeki bütün dopamin şeyleri toparlar, toplanır. Odağa yönelikliyiz. Yani bütün dikkatimiz artar. Bütün vücut kaslarımız kasılır. Gücümüz de artar bir anda. Yani böyle tehlikeye karşı savaş. Eğer kaç tepkisi vereceksek bu sefer tansiyonu düşüren hormonlar devreye girer. Kişi düşüp bayılır. Ama savaş tepkisi verirse hedefe doğru gitmeyi şey yapar. Bu tamamen kişinin nasıl anlamlandırdığı ile ilgili bu korkuyu. Yani bu beyin vücut burada beyin yönetiyor vücudu. Biz daha önceleri otonom sinir sistemini otonom sinir sistemi deniyordu. Yani kendi kendine çalışan bağımsız bir sinir sistemi. Hı. Şimdi son bilgilerden sonra anlaşıldı ki otonom sinir sistemi bağımsız değil. Beyinden kimyasal komutlar alıyor, öyle çalışıyor.
Evet.
Yani üzüntü, korku, acı, elem, keder, kin, öfke, nefret, her duyguyla kendi bir karışım üretiyor. Beyin farklı bir kimyasal karışım üretiyor. Kana pompalıyor ve o şekilde kişi o kontrol edebilecek tehlikeyle kontrol edemeyecek tehlikede kendisini pozisyon alıyor. Mesela kırlangıç, yangın çıkmış binada, hı hı, yuvasına dalıp giriyor, alıyor. Hı hı. Çünkü orada artık onun genetik olarak oksitosin hormonu salgılanıyor. Yani oksitosin de şey hormonudur. Yani bağlanma hormonu, güven hormonu.
Evet.
Hiç korku kalmıyor onun üzerinde.
Evet, evet, evet.
Ve o bağlandığı kişiyi kendi vücudu gibi görüyor onu. Hı. Kendi parçası. Tavuk çok korkak bir hayvandır ama yavrusuna karşı aslana saldırır.
Hı hı.
Yani orada yine şeyle ilgili.
Evet.
Genetik olarak onu çocuğunu kendisi gibi görüyor.
Evet.
O şekilde görerek öyle tepki veriyor.
Evet. Çok teşekkür ederiz Nevzat Hocam. Ben o zaman şöyle kapatayım. Diyeyim ki güven esas, korku istisna.
İstisna.
Güzel
evet.
Bir kapanış. Tamam.
Tabii.
Teşekkür ederiz. Üsküdar Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nevzat Tarhan'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz.
Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam küçük iz bırakma için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm.
Devam ediyor. Aile. İçine doğduğumuz, dünyaya karışmadan önce içinde şekillendiğimiz, yaşamımız boyunca nereye gidersek gidelim hep içimizde taşıdığımız o sığınak. Karşılıklı dayanışma ve mahremiyet ilkelerine dayanan en önemli sosyal yapı. Geçmişin geniş ailelerine bugün pek sık rastlamasak da, özellikle ülkemizde aile bağlarımız hala çok güçlü. Aynı çatı altında yaşanmasa da aile içindeki her kuşağın birbiriyle ilişkisi ve bağı var. Aile içindeki bu bağların en özellerinden biri de yaşlı ebeveynlerle ailedeki çocukların ilişkisi olsa gerek. Büyük anne ve büyük babalarla torunlar birbirlerinin hayatlarını acaba nasıl etki ediyorlar? İki kuşak arasında nasıl bir dayanışma var? Büyük ebeveynlerin aile ilişkileri açısından önemleri neler? Ailenin genç bireyleri için büyük ebeveynler nasıl katkıda bulunurlar? İşte tüm bu soruları Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Serhat Öztürk ile konuşacağız. Serhat Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, ben şöyle bir giriş yaptım ama ne kadarı doğru bilmiyorum. Şu sıralar fazlasıyla böyle hani iç içe yaşamıyoruz belki ailelerle. Biraz sosyal yapı farklılaştı zaman içerisinde. Bugünle geçmişi kıyaslayarak başlayalım mı o zaman?
Tabii ki. Aslında çok güzel özetlediniz. Geçmişte örneğin ben kendi ailemden örnek vermem gerekirse, birçok ailede olduğu gibi çalışan bir annenin olduğu bir ailede büyüdüm. Ve özellikle anneannemin benim büyüme aşamamda çok büyük katkısı olduğunu söylemem gerekir. Bir nüfusta hatta halen devam ettiğini de görüyoruz. Nüfus bu şekilde büyüyor. Birçok genç bu şekilde büyüyor. Dolayısıyla büyük annelerin, büyük babaların çocuğun gelişiminde, gencin gelişimindeki katkılarını göz ardı edemeyiz. Geçmişte böyleydi ama tabii ki durum değişiyor. Anneler daha fazla çalışıyor, daha yoğun çalışıyor ve ailedeki roller biraz daha değişmeye başladı. Evet. Biraz bakıcı desteğinin daha yoğun alındığını günümüzde görüyoruz. Tabii çekirdek aile de artmaya başladı. Artık geniş ailelerden, işte büyük annelerle, büyük babalarla yaşanan ailelerden azalmalar olduğunu görmekteyiz. Ama önümüzde de bir yandan da çok farklı bir süreç var. Pandemi süreci vardı. Bu süreçte aslında hepimiz için ayrı bir sınav oldu. Biliyorsunuz yaşlı ayrımcılığına yönelik bazı tatsız şeyleri gördük zaman zaman. Bu bir yandan böyleyken bir yandan da dayanışmanın artması yönünde bazı sınavları da yaşadık. Özellikle bu Covid lanetinin diyelim yaşlıları daha fazla vurduğunu gördük. Ve bu doğrultuda özellikle hem çocuklarının hem torunlarının yaşlılara özellikle alışveriş konusunda ya da dışarı çıkmadan halletmeleri gereken birçok konuda çok fazla destek aldıklarını, çok fazla destek verildiğini, böylece de bu aslında sıkıntılı sürecin bir yandan da dayanışmanın artması yönünde de farklı bir desteği, farklı bir sınav yönüyle de bize destek olduğunu, özellikle ülkemizde bu konuda çok fazla yardımlaşmanın olduğunu yakın zamanda gördük. Ama bir yandan da tabii ki çatışma boyutu da yaşanmakta. Çünkü aileler, nesiller bir arada kalmak zorundaydılar. Bu şekilde söyleyebilirim.
Evet, şimdi bir şekilde aslında anneler, büyük anneler, büyük babalar, anneanneler, dedeler, işte bu şekilde söyleyelim, babaanneler, dedeler, torunlarıyla başka bir boyutta birlikteler evlatlarıyla olduklarından. Torun her zaman onlar için çok kıymetli. Ve sizin söylediğiniz gibi işte bu Covid döneminde, bu salgın döneminde bir şekilde araya da mesafe koymak durumunda kaldılar. Bu aralarındaki kopukluğu nasıl çoğunlukla giderdiler? Bu aralarındaki duygusal birbirlerine aktardıkları şey sizce sekteye uğradı mı?
Şöyle uğradı. Burada aslında sanırım yardımımıza teknoloji yetişti.
Doğru.
Teknoloji, geçmişte bir yapısal dayanışma diye bir boyutu var dayanışmanın. Bu da tabii ki yakınlıkla da alakalı. Yani coğrafi uzaklıkla. Eskiden daha çok işte aileler, bu nesiller aynı mahallede, hatta aynı apartmanda yaşarken, şimdi çeşitli koşullardan, iş ortamlarından dolayı farklı mahallelerde, farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalıyorlar.
Evet.
Ama bu durumda farklı bir boyut geldi. O da teknoloji oldu. Teknolojiyle birlikte belki alt katta, üst katta yaşayan görüşme sıklığından bile daha fazla bir şekilde teknoloji yardımıyla, görüntülü konuşmalarla, telefonla görüşerek bu dayanışmanın, bu görüşme sıklığının da farklı bir boyutta olmakla birlikte artmaya devam ettiğini gördük. Hı hı. Tabii burada çok önemli bir unsur karşımıza çıkıyor. Yaşlıların teknoloji kullanımı meselesi.
Evet.
Yaşlılar tabii ki birçok yaşlı diyelim. Bu yeni teknolojilerin kullanımına birazcık kapalılar. Hı. Ancak bu doğrultuda özellikle dayanışmanın artması yönünde, hatta bunlarla ilgili bir çeşitli projelerde önerdik, yapılmasını da hala öneriyoruz. Hı. Örneğin gençlerin yaşlılara teknolojiyi öğretirken, işte teknolojik ürünleri kullanmasını öğretirken, özellikle iletişim anlamında işte görüntülü konuşma vesaire gibi şeyleri öğretmelerini, bu dayanışmanın da artması yönünde bir adım olabileceği konusunda da örneklerimiz oluyor. Ama tabii ki dediğimiz bu süreç, özellikle zaman zaman çeşitli mecralarda da gördük, çok uzaktan görüşme imkanı oldular. Tabii ki yaşlı daha çok etkilediği için bu COVID hastalığının. Dolayısıyla birazdan uzaklaşma durumu olurken bir anda teknolojiyle de bunun çözülmesine çalışıldığını da görüyoruz.
Evet, şimdi tüm bunları, COVID'i ve salgını bir kenara bıraktığımızda biz dahi, ki biz bir kuşak daha yakınız çocuklarımıza, biz dahi kimi zaman ergenlik döneminde bazen de çatışmalar yaşayabiliyoruz çocuklarımızla. Annelerimiz bizim annemiz babamız, yani onların anneanneleri, dedeleri, babaanneleri, onlar daha yaşlılar, kuşak olarak daha ilerideler. Dolayısıyla aralarında daha büyük çatışmalar yaşanıyor mu, yoksa onların farklı sevgi tonunda farklı çözümleri oluyor mu sizce?
Evet, ya bunu hep şöyle hem araştırmalarda görüyoruz hem de çevremizde duyduğumuzda görüyoruz. Torun sevgisinin çok farklı olduğunu ve torunlarına özellikle büyük ebeveynlerin daha ilgili, daha yardımsever, daha anlayışlı olduğunu görebiliyoruz. Bununla ilgili araştırmalarda şu cevabı alıyoruz aslında büyük ebeveynlerden. Hı-hı. O dediğimiz yaş yakınlığıyla ilgili birlikte çalışma hayatındaki koşturmaca, hayattaki koşturmaca ile birlikte çocuklarına daha az zaman ayırma durumları olabiliyordu.
Doğru.
Ya da daha az anlayışlı olabiliyorlardı. Ancak büyük ebeveynlerin özellikle torunlarına çok daha anlayışlı, çok daha sevgili, çok daha şefkatli davranarak onlara bir danışman rolünü çok daha rahat üstlendikleri ve bu toplumsal değerlerin, işte kültürün aktarımı rolünde de çok büyük yardımlarının olduğunu görmekteyiz.
Peki aralarında işte diyelim ki bu insanların çatışmalar var. İşte anneanne, babaanne, dede, işte onlarla küçüklerin çatışmaları var. Bu konuda adım atması gereken, biz hep diyoruz ki çocuklarımıza, küçüklerimize diyoruz ki ama onlar yaşlı. Bu da belki onların çok sevmediği bir şey, yaşlı olduklarının anıp satılması. Nasıl davranılmasını önerirsiniz bu tür çatışmalarda? Çocukların kendileri için uygun olduğunu düşündüğü, onların ise hiçbir şekilde katılmadıkları konular oluyor. Buradaki yaklaşımlar nasıl olmalı?
Yine nesiller arası dayanışma üzerinden şunu söylemek gerekir. Geçmişte 10 yıl, 15 yıllık dönemlerin bir nesil oluşturduğundan konuşulurken günümüzde 2-3 yaş farklılığın bile çok şey kattığını görüyoruz. Ben 4. sınıf öğrencilerime 1. sınıftakilerle nasıl anlaşıyorsunuz dediğimde anlaşamıyoruz. Zaman zaman dinleyen bile anlamıyoruz dediklerini
biliyorum. O kadar. Evet.
Kesinlikle öyle. Dolayısıyla artık 2-3, mesela benim ablamla aramızda 10 yaş var ama aynı şeyleri dinledik, aynı şeyleri izledik, aynı şeyleri seviyoruz. Konuştuğumuzda birbirimizi anlayabiliyoruz. Ya da benim yaşıma yakın kişilerle. Ama diğer nesillerin şu anda çok hızlı bir şekilde değiştiği ve dillerinin de çok hızlı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Bu durumda da yaşlı tabii ki orada genci anlamakta zorlanıyor, çocuğu anlamakta zorlanıyor. Onun özellikle bu teknolojiyle birlikte yaşadığı, yani bu başka bir konu tartışması. Ancak işte sürekli oyun oynayan, işte telefon elinden düşmeyen, biraz konuşmak anlamında zorluk çeken çocukları, nesilleri görünce yaşlılar bunu anlamakta birazcık zorlanıyor. Hı hı. Bir diğer boyutu da tabii ki yaşlandıkça insanlar daha duygusal bir kafa yapısına açıkçası ulaşıyorlar. Hı hı. Belli hayattan, özellikle bazı teorilerde bunu, kendini geriye çekiş doğrultusunda bir durum olduğunu görüyoruz. Hı hı. Oysa ki biz bunu istemiyoruz. Aktif yaşlansın istiyoruz. Emeklilik diye bir şey olmasın istiyoruz. Yani belli işlerden emekli olsalar da mutlaka çalışmalarına, hayatta bir şeyler üretmeye devam etsinler istiyoruz. Bu çatışma nasıl çözülür sorusuna gelince, açıkçası iki tarafında anlayışlı olması bu durumda gerekiyor. Hı-hı. Zaman zaman çocuğun anlayışlı olması gerekiyor. Hı-hı. Zaman zaman yaşlının anlayışlı olması gerekiyor. Ama buralarda tabii ki çatışmaların ortaya çıkması çok normal. Hı-hı. Özellikle de geçirilen zamanın, geçirilen sürenin artmasıyla birlikte çatışmaların yaşandığını çok rahatlıkla görüyoruz. Çünkü dediğim gibi 2-3 yaş arasında fark olan kardeşler bile diyebiliriz. Evet. Aslında ciddi çalışmalar oluyor. Buradaki en temel sanırım çözüm birlikte sevilen, ortak yapılabilecek şeylerin daha sık biçimde yapılması, paylaşımların arttırılması, özellikle doğru. ortak konularda iki tarafın da seveceği bir şeyler bulup bunların üzerine, örneğin teknoloji paylaşımı söylemiştim ya da kültürel paylaşımların, işte tecrübelerinin paylaşımları olabilir büyüklerimizin.
Çok doğru.
Bu şekilde çözüme ulaşılabilir.
Çok doğru. Şimdi gerçekten onlar aslında hayatımızda çok büyük zenginlikler bizim. Bizi çoğaltan, hani o kültür denilen kavramı çoğaltan bir şey bizim ebeveyn, büyüklerimizin olması. Fakat bir taraftan da işte kimi zaman işte evlendiklerinde annesi babası olmayan insanlar oluyor. Dolayısıyla onlar evlendiğinde hiçbir zaman çocukları anneanneyi, babaanneyi, dedeyi görememiş de olabiliyor. Peki böyle bir yaşantıyı tecrübe etmemeleri, böyle bir ilişkiyi deneyimlememiş olmaları çocuklarda nasıl bir yoksunluk yaratabilir? Bu ebeveyn ilişkisinin yokluğu, ilişki toplumsal yaşamlarında acaba empati kurmakta zorluk çekmelerine sebep olabilir mi? Veya başka varyasyonlar, çeşitlemeleri olabilir mi bu davranış biçimlemeleri?
Kesinlikle benim de cevabım empati yoksunluğu olacaktı. En çok da empati konusunda yaşlılarla iletişim, büyük ebeveynlerle iletişim bize bunu katıyordu.
Öyle
dediğim
mi?
Bu yaşlı ayrımcılığının yaşanması, çeşitli yani yaşlılara olan tavırlardaki değişim birazcık bu yüzden oluyor sanırım. Çünkü dediğiniz gibi eskiden sürekli yaşlıyla büyüyen, işte geniş ailede büyüyen gençler, çocuklar varken onları anlıyorlardı. Çünkü onlarla bir aradaydılar.
Tabii.
Ne bileyim, bir yaşlının bir anda işte kumandan nerede diye öfkelenmesini bile anlıyordu. Dedem bir şeye kızdı. Ama şu anda buna tahammülsüzlük artmakta, çünkü bunu bilmiyorlar. Yani birçok oluşumdaki empati yoksunluğu gibi, yani belli grupları tanırsanız, onlarla iletişim varsa, onları anlamaya çalışırsanız, onlar adına empati kurma yeteneğiniz gelişir. Benzer biçimde yaşlılarla olan ilişkilerle de yine yaşlıları anlamamak doğrultusunda da böyle bir empati yoksunluğu yaşanıyor bu durumda tabii ki. Ama çok kötü durumda da değiliz. Özellikle ben bir süre Polonya'da, Krakow'da konuk araştırmacı olarak kalmıştım. Oranın yapısının bizden çok farklı olduğunu düşünüyordum açıkçası. Ama orayı gözlemlediğimde yine yaşlılara çok fazla saygı duyulduğunu, işte toplu taşıma araçlarında onlara yer verildiğini gördüm. Zira nesiller arası dayanışma günü gibi bir günleri oldu. İşte büyük anne günü, büyük baba günü gibi günlerin olduğunu duydum. Bir arkadaşımın telaşından öğrenmiştim bugün. Aa, unuttum, bugün büyük anneler günü demişti.
Ay, çok şeker.
Unuttu yani falan. Evet. Hatta biz de sonrasında döndüğümüzde bir yaşlı platformumuz var. O yaşlı platformun en yaşlılara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dedik ki Türkiye'de biz niye kutlanıyoruz? Çünkü biz çok daha fazla büyüklerini sayan, onlarla iletişimini hala koparmayan.
Evet.
Yani bir büyük ebeveynin, hatta ebeveynimizin buzdolabında yemek var mı diye artık yaşını başına almış bir kişiye hala bakması ya da bugün karnını doyurdun mu diye sorması bizim hala nesiller arası dayanışmamızın çok ciddi anlamda sürdüğünü gösteriyor. Biz de bu doğrultuda zaten Ekim'in ikinci pazar gününü nesil arası dayanışma günü diye nacizane kutluyoruz. Kutlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda araştırmalar yapıyoruz. Paneller, seminerler düzenliyoruz. Dolayısıyla bu doğrultuda dünyaya bakıldığında aslında çok geride değiliz. Ama nesiller arası ilişkinin yavaş yavaş azalmaya doğru gittiğini de görüyoruz ne yazık ki. Bu da toplumun refahı, toplumun kültürel sürdürülebilirliği açısından sıkıntılı olabileceği kanaatindeyim.
Evet, şimdi her şeyden önce tekrar COVID dönemine dönelim, salgın dönemine. Evet, ne yazık ki basına yansımış olan şeylerde de yaşlılarımızı, bizlerden yaşça büyük olanları o dönemde biz korumaya çalışırken biraz incittik galiba.
Evet,
bunun için de milyon kez özür diledik biz. Oysa ki onlar gerçekten bizim çınarlarımız, onlardan öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ve sığındığımız dallarımız da aynı zamanda. O yüzden hep var olsunlar istiyoruz. Ve hepimizin çocukları inşallah o büyüklerimizi görsün, onlarla yaşasın. Eskisi gibi olmasa da, kısıtlı zamanlar da olsa Serhat Bey, ama o havayı solumaları gerekiyor. Eğer o zaman dinleyenlerimize diyelim, eğer hala sağ idiseler büyükleriniz, mutlaka çocuklarınızla bir araya getirmeye çalışın. Çünkü gerçekten çok önemli katkıları oluyor onların.
kesinlikle yaş büyük ebeveynler kesinlikle birleştiricidir. Hı-hı. Anlayış unsurudur. O aslında biz işte metinleri çocuk, genç, ebeveyn mi büyük ebeveyn diye söylerken aslında orada dengeleyici unsur ebeveyn ve çocuk arasında büyük ebeveyndir. Hı-hı. Çünkü daha anlayışlıdır. Dolayısıyla büyük ebeveynin tanıyan, yaşlıyı tanıyan gençlerin var olması çok olumlu anlamda bizim için de toplumumuz için de çok iyi olacak diye düşünüyorum. Olabildiğince yaşları anlayışlı olsunlar, empati duysunlar. Bizim en büyük sıkıntımız asla engelli olmayacağımızı düşünürüz ve asla yaşlanmayacağımızı düşünürüz. Oysa ki her an bir kazayla başımıza engellik durumu da gelebilir. Yaşlanacağız, bu da bir gerçek. Dolayısıyla bunu da göze alarak, empati yaparak gençler yaşları kesinlikle anlamalıdırlar. En azından belki dediğiniz gibi bununla ilgili ebeveynlerini kaybetmiş, büyük ebeveynini kaybetmiş gençler, çocuklar olabilir. En azından ne bileyim çeşitli projeler kapsamında mutlaka yaşlılarla iletişim halinde olmalıdırlar. Onları anlamaya çalışmalıdırlar. Çünkü kendileri de birer yaşlı adayı.
Kesinlikle. Potansiyel engelliyiz, potansiyel yaşlıyız. Kesinlikle. Bunlar evet kulağımızda bizim duruyor bir kenarda. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Muhammed Serhat Öztürk bizimle birlikteydi. Serhat Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız
çok
için.
Çok teşekkür ederim.
Hoşçakalınız.
Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.
Ah canım hanımcığım, tombalak tomurcuğum, can yoldaşım tosuncuğum, vakit geldi. Hatırla bir vakitler, aynı şeyleri biz yaptık. Senle ben uçtuk uçtuk, yaya kaldık. Ah canım hanımcığım, tombalak tomurcuğum, can yoldaşım tosuncuğum, vakit geldi. Hatırla bir vakitler, aynı şeyleri biz yaptık. Senle ben uçtuk uçtuk, yaya kaldık. Birdenbire olmaz ki böyle, alıştırmak lazım insanı. Nereye çocuklar, aceleniz ne?
Çocuklar bizi aşacaklar, kuş olup yuvadan uçacaklar. Aynı şeyleri yapacaklar, kendi yollarını bulacaklar. Yandık hanım, yine yalnız kaldık. Çocuklar bizi aşacaklar, kuş olup yuvadan uçacaklar. Aynı şeyleri yapacaklar, kendi yollarını bulacaklar. Yandık hanım, yine yalnız kaldık.
Bodrum'a mı yerleşsek, çok sıcak olma mı Bodrum? Ya çıkarsa oralarda tansiyonum? Bende kalp var, sende şeker, İki yudum rakı canımız çeker. İçemeyiz, kudururuz, mehtap küser.
Bodrum'a mı yerleşsek, çok sıcak olmaz mı Bodrum? Ya çıkarsa oralarda tansiyonum? Bende kalp var, sende şeker,
Ve sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 14.50'yi gösterdi. Leyla Kokusu burada nihayetleniyor. Önümüzdeki hafta yine sizin o yüklerinizi hafifletmek üzere buram buram mis kokuyla karşılayacağız sizi. Hoşçakalın.
Aceleniz ne? Çocuklar bizi aşacaklar, kuş olup yuvadan uçacaklar, aynı şeyleri yapacaklar, kendi yollarını bulacaklar. Yandık ama yine yalnız kaldık. Çocuklar bizi aşacaklar, kuş olup yuvadan uçacaklar, aynı şeyleri yapacaklar, kendi yollarını bulacaklar. Yandık hanım, yine yalnız kaldı.
Leyla Kokusu.